Biz bugün yeni bir vaaz serimizi başlıyoruz. Daniel bölümü üzerine çalışacağız. Önümüzdeki 2-2,5 ay boyunca Daniel kitabı üzerine konuşacağız. O zaman bugün hem kitabı biraz bir giriş yapmak istiyorum hem de Daniel 1. bölümünü okuyacağız, öğreneceğiz beraber. O zaman Daniel bölümü eski antlaşmada yer alıyor. O zaman İsa Mesih'ten önce oluyor. İsa Mesih'ten önce. O zaman İncil varsa orada olmuyor. Sadece tam kutsal kitapta oluyor. Mesih'ten yaklaşık 600 sene önce yazıldı bu kitap ve içindeki olaylar. Evet. O zaman Daniel aslında kitabın başlangıcında çok genç biri. Bir çocuk neredeyse. 12, 13, en fazla 15 yaşında olan bir genç. Suylu bir aileden geliyor. Zengin bir aileden geliyor İsrail'de. Ama sürgüne götürülüyor. Babil'e götürülüyor. Ve orada tüm hayatı boyunca geçiriyordu ve yaklaşık 85 yaşındayken öldü. Hani o aslan çukuruna atılma olayı var ya, bazıları bilirsiniz, okuduysanız. O da Daniel herhalde 80 yaşında civarında olmuş olan bir olay. Ben yeni öğrendim bunu. Daniel hiçbir zaman memleketine dönemedi ama 70 sene boyunca Rab'be çok güzel bir şekilde itaat etti. Onu izledi Babil'de, Babil krallığında. Ve o zaman benim tavsiyem, yani Daniel sayesinde kısa bir kitap oluyor. Sadece 12 bölümü var, hani 20-30 sayfa var. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. İçinde bir sürü çok güzel öğretişler var, çok güzel hikayeler var. Ve biz buradan çok çok şeyler öğreneceğiz. Ben gerçekten çok heyecanlıyım, çok hevesliyim bu kitap hakkında. Okudukça daha da şeyler öğreniyoruz. Ve burada belki eski antlaşmada en net şekilde İsa Mesih hakkında öğreniyoruz. Aslında birkaç bölümde, yani İsa Mesih bizzat ateşli bir fırın içinde Daniel'in arkadaşlarla beraber görünüyor. Onları oradan kurtarıyor bir şekilde. O da birkaç hafta sonra o hikayeye bakacağız. Ama belki kendi kendinize düşünüyorsunuz. Yani bu hikaye yaklaşık 2500 sene önceden gelmiş. Hani bambaşka bir çağdan, bambaşka bir ülkeden, bambaşka bir kültürden gelmiş olan bir hikaye. Bana ne? Hani neden ben ilgileneyim bununla? Aslında bir sürü şeyler öğrenebiliriz. Özellikle İstanbul'daki 21. yüzyılında kendi hayatımıza uygulayabileceğimiz bir sürü şeyler, bir sürü ders öğrenebiliriz. Mesela biz belki Türkiye'de Mesih inanlısı olarak azınlıkta hissedebiliriz çoğu zaman. Yani koskocaman Türkiye'de sadece 4000, 5000 inanlı var diye düşünüyorlar. Oysa koskocaman Babil'de, Babil sarayında sadece 4 tane imanlı vardı. Hani biz azınlık hissediyorsak, onlar daha da azınlık oldular. Ve hayat boyunca 70 sene öyle geçmiş. İş hayatımız hakkında, dürüstlük hakkında, Rab bizi nasıl bereketlediğini hakkında bir sürü şeyler görüyoruz. Ve bugün bunu da göreceğiz. Tanrı her şey hakim olduğunu de görüyoruz. Krallar yükseliyor, indiriyor ama her şeyin başında Tanrı duruyor. Ve kendisini sevenlerin iyiliği için çalışmakta olduğunu görüyoruz. Tanrı'ya sadık kalmamız ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Ve Tanrı nasıl her zaman tam zamanında bizim yardımımıza koştuğunu, geldiğini de görüyoruz. Hikaye anlamak için biraz tarih anlamamız gerekiyor ve bu da ta insanların tarihinden başlıyor. Yani ilk önce Rab Tanrı Aden'de güzel bir bahçe dikti. İlk insanlar orada yarattı. Ama ne yazık ki onlar Tanrı'ya karşı itaatsizlik ettiler. Bahçeden çıkmak zorunda kaldılar maalesef. Ama Tanrı hala insanları sevdi. Onları yok etmektense onları kurtarmak için bir plan hazırlamak zorunda kaldı. Hazırlamak istedi. Hep insanlar kendisine çağırmak, Geri dön, geri dön güzel çocuklarımı diye haykırıyordu bize. Ve bu yüzden dünyanın en zavallı, en zayıf halkı seçti. Seçildiği zaman onlar Mısır'da yabancılar olarak, mülteci olarak yaşıyorlardı, köleler olarak yaşıyorlardı. En zavallı halk. Ve Tanrı bir örnek olarak onları seçti. Onları özgürleşti, onları kurtardı ve ondan sonra onlarla bir antlaşma yaptı. Bir yası verdi onlara. Bu çift taraflı bir şey oluyor. Dedi ki, benim halkım olmak isterseniz zaten benim kişiliğimi, benim yüceliğimi, benim gücümü gördünüz. Sizi nasıl kurtardımsa gördünüz. Benim halkım ile devam etmek isterseniz ben sizi koruyacağım tüm düşmanlarınızdan. Sizin hiçbir ihtiyacın olmayacak, kalmayacak. Yağmur tam zamanında gelecek, size bol yemek verecek. Barış içinde yaşayacaksınız. İstiyor musunuz diye sordu. Onlar evet istiyoruz dediler. O zaman bunu istiyorsanız bu çift taraflı bir anlaşma olmalı, antlaşma olmalı. Siz de benim buyruklarımı izleyerek diğer uluslara bir örnek olacaksınız. Gerçekten ben en büyük tanrıyım. Ben, yani benden başka herhangi bir tanrı, herhangi bir güç yok diye göstereceksiniz. Ve benim niteliklerim de onlara öylece göstereceksiniz dedi Tanrı. O zaman bütün bu iğrenç din törenleri, başka ilahların ardından gitmeyeceksiniz. Şeytana boyun eğmeyeceksiniz dedi. Sadece bana tapınacaksınız. Birbirinizle barış içinde yaşayacaksınız. Hiç kimsenin hakkı yemeyeceksiniz dedi. Kısacası benim yeni yaratılışımın başlangıcını örnek olacaksınız. Sanki bahçeye dönmüş olursunuz. Böyle bir ilişkimiz olacak dedi Tanrı. Ve böylece onlar Tanrı'nın temsilcileri, temsilcisi oldu İsrail halkı. Onlar böyle onun elçisi olmaya başladı. Tanrı'yı simgeleyen, Tanrı'nın niteliklerini gösteren bir halk olmaya başladılar. Bir örnek kullanayım. Benim bir arkadaşım var, İngiliz. O da bir elçi oluyor. Başka bir ülkede elçilik görevini yapıyor. Bu ne demek? Yani İngiltere devletinden faydalanıyor. Bir maaş kazanıyor, bir onur kazanıyor, işte bir şoförü var, güzel bir ev sağlıyor ona. Ama bu çift taraflı bir şey. İngiliz devlet ona ücretsizce, bedel, yani karşılıksızca bunu sağlamıyor. Ondan ne bekliyor? Siz o ülkede bizi temsil edeceksiniz. Yani İngiltere'nin temsil eden kişi siz olacaksınız dediler. O zaman bir gün gidip çılgın eğleniyorsa, birisi öldürüyorsa ne olacak? İşte ya sadece kendisi için bir zarar olmayacak. Sanki İngiltere düşürmüş olacak. Yani İngiltere'ye kötü bir şekilde yansıyacak. Yani İngiltere'de utandıracak böyle davranıyorsa. Bu çift taraflı bir anlaşma gibi bir şey. Ve Tanrı, İsrailliler aynı şekilde bir antlaşmaya girdi. Ve maalesef İsrail bazı dönemlerde çok güzel temsilcilik yaptığı halde çoğu zaman Tanrı hiç iyi bir şekilde temsil edemediler, etmediler. Tanrı'nın ismi hiç saydılar ve utanç üzerine utanç, rezalet üzerine rezalet yaptılar. Ve Tanrı da defalarca onlara uyardıktan sonra yaklaşık 1000 sene boyunca uyarıyordu. Benim halkıma olmak isterseniz layık bir şekilde davranmanız gerekli olduğunu, yoksa gerçekten sizi cezalandırmak zorunda kalacağım. Çünkü Tanrı kendi ismini, kendi onurunu her şeyden önce kendi yüceliğini göstermek istiyor. Ve onlar kötü bir şekilde davranıyorlarsa sanki Tanrı'ya karşı hakaret ediyorlar. Sanki onu utandırıyorlar. Diğer uluslar artık Tanrı alay konusu olmaya başlıyor, diyor eski antlaşmada. Ve eninde sonunda Tanrı yeter artık. Bunların yüzünden benim ismim küçümseniyor her yerde. Benim saygımı, itibarımı tamamen yıprattılar, diyerek onları cezalandırdı ve sürgüne gönderdi onları. Ve işte vaat ettiği ülkeden onları uzaklaştırdılar. Ve bizim hikayemiz böylece başlıyor. Onlar inanılmaz bir şekilde düştüler. Tam dibine vurdular artık İsrail halkı. Peki, okuyalım beraber. Yahuda kralı Yehoyakim'in krallığının 3. yılında Babil kralı Nebukadnezer Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Rab, Yahuda kralı Yehoyakim'i ve Tanrı'nın tapınağındaki bazı eşyalar Nebukadnezer'in eline teslim etti. Nebukadnezer bunları Şinar, yani Babil ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağını, hazinesini yerleştirdi. Fark ettiniz mi bu ayette? Kim yaptı bunu? Nebukadnezar mı? Yok, Rab diyor. Rab eline teslim etti Nebukadnezar'ın. Yani hikayemizde Tanrı hakim diye görüyoruz burada. Bu korkunç bir şey ama aynı zamanda iyi bir şey. Çünkü demek ki işte yani Nebukadnezar Tanrı'dan güçlü değil. Yani Nebukadnezar'ın isteğini yerine geldi anlamına gelmiyor. Rab ona izin verdi. Onu kullanarak yani dünyanın en güçlü kralı Rab kullandı. Kendi isteği yerine getirmek için. Bu da biraz ikinci bir düşüş gibi. Yani aynen Aden bahçesinde insanlar düştü ya. Bu da biraz ikinci bir düşüş gibi oldu. Ve aynen birinci düşüşten sonra Rab yine çağırıyordu. Yine bana dön, bana dön. Seni kurtarmak istiyorum, seni sevmek istiyorum dediyse ikinci düşüş yani İsrail'in düşüşünden sonra da aynı şekilde hala çağırıyor. Tamam, yani sizin rezaletiniz yüzünden böyle cezalandırmak zorunda kaldım ama yine de bana dönebilirsiniz diye sürekli çağırıyordu onları. Ve Daniel kitabı bunun hakkında oluyor. O zaman bu hikayede bizim hikayemiz gibi oluyor. Yani sadece 2000-3000 sene önce yaşanmış bir hikaye gibi değil, bizim hikayemiz gibi oluyor. Çünkü bizim atalarımız bahçeden kovuldular. Ve bu yüzden Tanrı onurunu korumak için bizi oradan uzaklaştırdı sanki. Biz ruhsal olarak sürgündeyiz. Ama dönüş yolu var hamdolsun. Dönüş yolu var. Ama hepimiz artık zor bir dünyada yaşıyoruz. Yani aynen Daniel nasıl kendi memleketinden, kendi ailesinden uzaklaştırıldığı gibi biz de ruhsal sürgünler olarak hani asıl şeylerden uzaklaştırıldık sanki. Ve her şeyimizi böylece kaybettik. Hani Tanrı'dan gelen onur ve saygınlık var mesela. Bahçede Tanrı bize onur veriyordu, bize saygınlık veriyordu ve böylece yani dedi ki yani her şey çok ama çok iyiydi. Yani kendinin yarattığı. Ama artık onu kaybettiğimiz için Tanrı'dan gelen onuru bizim aramızda rekabet var. Hepimiz onurlu olmak istiyoruz. Nasıl oluyor? Başkaları indirerek. Daha güzel bir araba alsam, daha güzel bir para kazanayım diye. İşte yani kendimize onur kazandırmaya çalışıyoruz. Asıl onur ancak Tanrı'dan gelebilir. Ama kendi aramızda böylece kendimizi büyütmeye çalışıyoruz. Çünkü buna ihtiyaç duyuyoruz ama aslında nereden geldiğini çok bilmiyoruz. Ya da ilişki. İlk bahçede bizim çok güzel ilişkimiz vardı Tanrı'yla. Ama hepimiz bu yüzden bir sevgi aramaktayız bir şekilde. Asıl Tanrı'dan gelen sevgi bir yani anlıyoruz sevgi ne olduğunu ve arıyoruz ama dünya bozuk olduğu için asıl bulamayız. Ancak Tanrı'dan gelen sevgi bulabiliriz. Veya korumak, yani bahçede güvenlik içinde yaşıyorduk. Herkes, yani bir kaygılanacak, korkacak herhangi bir şey yoktu. Ama bu yüzden mesela ne bileyim yani kendimize mal edinmeye çalışıyoruz. Çünkü o zaman bizim geleceğimiz daha da güvenli olsun diye yapmaya çalışıyoruz. Benim daha fazla param varsa işte yani bir sürü kötü olan şeylerden uzak durabilirim. Ben kendimi koruyabilirim böylece. Oysa tam koruma ancak Tanrı'dan geliyor. Ve belki en büyük şey Tanrı yaşam kaynağı oluyor. Ve bu yüzden ondan uzaklaştığımızda ölüm dünyamıza giriyor. Ve bir gün hepimiz böylece öleceğiz. Çünkü Tanrı'dan uzak kaldık. Ve işte bu yüzden bizim durumumuz Daniel'in durumuna çok benziyor böylece. Hikayede devam edelim. Kral Nebukadnezar, İsrailliler arasından kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlisinin yöneticisi Aşpenaz'a buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilgili, öğrenmeye yetenekli, sarayda görev almaya uygun, nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenaz onlara Kildanilerin dilini ve yazısını öğretecekti. Kral bu gençler için kendi sofrasından gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. 3 yıl eğitildikten sonra gençler kralın önüne çıkarılacaklardı. Seçilen gençler arasından Yahudilerden Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya da vardı. Saray görevlilerinin yöneticisi onlara yeni adlar koydu. Daniel'e Belteşezar, Hananya Şadrak, Mişael'e Mişak, Azarya'ya Abednego adını verdi. Daniel, dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlara ayırdığı yemeklerden yemeyi de şaraptan içmeyi de istemedi. Bu yüzden kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu. O zaman biz şimdi Daniel olduğumuzu bir hayal edelim. Yani biz 12, 13, belki en fazla 15 yaşındayız. Hani hala çocuk gibiyiz. Hayat boyunca, yani biz soylu bir aileden geliyoruz ya, hayat boyunca hiçbir ihtiyacımız yoktu. Soylu, saygın bir aileden geliyoruz. En iyi eğitim görmüşsün. En özel okullara gitmişsin. Robert College'in, yani İsrail'in Kudüs'ün Robert College'ine katılmışsın. Derler ya, taş yerinde ağırdır. Ama şimdi oradan uzaklaştırıldın. Ailelerinden uzaksın. Artık onları bir daha görmeyeceksin. Belki herhalde öldürülmüşler. Herhalde onları hiç görmeyeceksin bir daha. Ve artık sen bir hiçsin. Başkalardan hiç bir farkın kalmadı. Hiç kimse seni tanımıyor. Hiç kimse senin aileni bilmiyor. Senin gelişini, nereden geldiğini bilmiyorlar. Her şeyini kaybettin. İtibarını, aileni, zenginliğini. Aynı zamanda hani biz Topkapı Sarayı'na gidecek olursak oradaki hizmetçilere ne yaptılar? Hadım ettirdiler. Kitapta yazılmıyor da büyük ihtimalle Daniel ve onun arkadaşlar da böyle hadım ettirdiler. Yani korkunç bir şey herhangi birisi için zaten. Ama soyun böyle, sen soylu bir aileden geliyorsun ya, bir daha hiç olmayacak. Siz yeni mi öğrendiniz hadım kelimesi? Güzel. Ve en kötüsü, İsraillilerin yasasına göre hadımlar kusurlu olduğu için tapınağa gidemeyecekler. Tanrı'ya tapınamayacaklar. Ve şimdi onlara böyle bu durumu düşüren kralını hayat boyunca hizmet etmek zorunda kalıyorlar. Ama daha da kötü var. Çünkü isimleri de değiştirerek onların kimliğini yok etmeye çalışıyorlar. Tamamen onu değiştirmeye çalışıyorlar. Aslında bu isimler çok önemli. Hani onların asıl isimler hep Rab Tanrı hakkında. Mesela Daniel, Tanrı yargıcımdır. Diğerler Rab'in sevdiği, Tanrı gibisi var mı? Rab korumuş anlamına geliyor bu isimler. Yani hepsi Rab'in iyiliği hakkında. Ama yeni verilen isimler hep Babil'in putları hakkında oluyor. Onlar üç tane büyük putlar var. Bel, Aku ve Nebu. Ve onların yeni isimler bunun anlamını geliyor. Bel'in prensi, Aku'nun emri, Aku gibisi var mı? Nebu'nun hizmetçisi anlamına geliyor. Yani onların dinini tamamen yok etmeye çalışıyorlar. Onların kimliğini tamamen yok etmeye çalışıyorlar. Onların geleceğini yok etmeye çalışıyorlar. Yani yemeğini bile değiştiriyorlar. Onlar, yani siz başka bir ülkeye gittinizse, yani biz buraya geldiğimizde yemek çok farklıydı. Zaten Türk yemeğini çok seviyoruz ama onlar için bu da bir değişiklik olurdu. Zaten herkes zaman zaman kendi memleketini özlüyor, kendi memleketindeki yemeğini özlüyor, arkadaşlarını özlüyor. Ama bütün bunları yok ederek Nebukadnezar benim kültürümün en güçlü diye ilan etmeye çalışıyor. Onları böyle ezdirmeye çalışıyor İsrailliler. Kralın özellikle İsrail'in soylu ailelerinden gelen gençler almaya çalışıyor. Kendisini bağlatmaya çalışıyor. Onları hadım ettirerek böyle onların geleceğini söndürmeye çalışıyor. Benim geleceğim en iyisi. Sizin geleceğiniz yok artık İsrail diye ilan etmeye çalışıyor. Ve Tanrı'nın tapınağından bazı eşyalar çalıyor. Ve kendi tapınağı, kendi putların tapınağını kullanıyor. Benim Tanrım en güçlü diye ilan etmeye çalışıyor herkese. Ve böylece İsrail halkı ve özellikle bu dört gençler tanrılarından vazgeçirmeye çalışıyor Nebukadnezar. Yani kendi putlarını sunmuş olan eti ve şarabını onları yedirmeye, içirmeye çalışıyor. Artık bu Tanrı güçsüz. Yapacak bir şey yok. Çok uzak sizden. Size yardım etmez diye ilan etmeye çalışıyor. Ve böylece onların tüm umudunu söndürmeye, yitirmeye çalışıyor Nebukadnezar. Ve dünya ve şeytan bize de aynı şekilde davranmaya çalışıyorlar değil mi? Yani çevre baskısı aracılığıyla şöyle giyinmeli, şu kişilerle takılman gerek, şu televizyon programları izlemeniz, kiliseye niye gitmiyorsun, çok saçma bir şey gibi şeylerden benim kültürüm en güçlü ilan etmeye çalışıyor. Bizim arkadaşlarımız böyle davranmıyor. Onların arkasında duran işte yani şeytan dünyanın egemenliği böyle bize karşı böyle davranmaya çalışıyor. Bizi Tanrı'dan ayırmaya çalışıyor. Tanrı seni kayırmaz, bakmaz. Geleceğin hakkında nasıl bilebilirsin? Nasıl güvenebilirsin? Fala bakman gerek, büyü yapman gerek, emeklilik için iyice para biriktirmen gerek. Hani geleceğin, hani işte dünya diyor bize, geleceğim en güçlü oluyor. En iyi geleceğim bende diye ilan etmeye çalışıyor bize. Bana taparsan seni kurtarırım, ister din, ister siyaset, ister işte yani batıya taşınmak hayali. Hani bunlar sanki ilan ederek işte yani böyle izlersen, hani böyle bana tapınırsan sizi kurtaracağım ilan etmeye çalışıyor. Hani sizin tanrınız nedir? Nerede? Ne iş yapıyor? Diye bizi böyle bastırmaya çalışıyor dünya. Ve özellikle Hristiyanlara karşı böyle davranmaya çalışıyor. Biz zaten burada bir azınlık olarak oturuyoruz. Çoğu kişi bizi yanlış anlıyor maalesef. Ama yani dünya bizim başka herkes gibi davranmamızı istiyor değil mi? Biz o baskı hissediyoruz. Bir kaybınız olacak, siz yalnız kalacaksınız eğer iman edersiniz diye belki hissediyoruz. İş zorla bulacaksınız, sizin çocuklarınızın geleceği iyi olmayacak belki hissediyoruz. Tanrınız en güçlüyse neden acı çekmene izin veriyor diye belki düşünüyoruz. Dünya, İstanbul bizi yormaya, kimliğimizi unutturmaya, Tanrımızdan vazgeçirmeye çalışıyor. O zaman peki Daniel ve arkadaşları nasıl davrandılar? Diren Babil, Gazielim mi dediler? Bütün bu kötü şeylere karşı dimdik duracağız mı dediler? Uzak kalacağız mı dediler? Yoksa boş verip biz de başka herkes gibi olacağız mı dediler? Daha kolay olsun. Peki, devam edelim. Daniel, dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlara ayırdığı yemeklerden yemeği de şaraptan içmeyi de istemedi. Bu yoldan kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine rica da bulundu. Tanrı, saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle, sevecenlikle davranmasını sağladı. Adam Daniel'e, "Yiyecek, içecek, payınız ayıran Efendimiz kraldan korkuyorum," dedi. "Eğer yüzünüzü yaşıtınız olan öbür gençlerin yüzünden daha solgun görürse, başımı tehlikeye sokmuş olursunuz." Daniel, saray görevlilerinin yöneticisinin Hananya, Mişel, Azarya ve kendisinin başına koyduğu gözetçiciye gidip, "Lütfen kullarınıza 10 gün olanak tanıyın," dedi. Biraz pazarlık yapıyor burada. "Bu 10 gün içinde bize yemek için sebze, içmek için de su verilsin. Sonra yüzlerimizi kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin yüzleriyle kıyaslayın ve kullarınıza gördüğünüze göre davranın." Gözetici bu isteği kabul etti ve onlara 10 gün deneme fırsatı verdi. 10 gün sonra 4 genç kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyordu. Böylece gözetici o günden sonra kralın gençler için ayırdığı yemekle şarabı kaldırdı ve onlara sebze vermeye sürdürdü, diyor. İlk olarak yanlış anlamayalım, bu vejeteryenlikle alakası yoktur, tamam mı? Biz et yiyebiliriz, alkol içebiliriz, hamdolsun. Mesih de her ikisi yaptı bize örnek olarak. Ama ne diyor? Dinsel açıdan kendini kirletmemek için bunu yapmak istedi. Yani burada neler yapıyor? Dünyanın isteklerine karşı duruyorlar ama saygı, nazik bir şekilde. Hani ricada bulunuyor, "Lütfen bize bu olanak tanıyın," diyor. "İşte direneceğiz, isterseniz öldürün bizi, biz vazgeçmeyeceğiz," demiyorlar. "Lütfen, lütfen biz bu olanak tanıyın, bir deneyelim, yapalım," diye soruyorlar. Yönetici bunu çok garipsiyor. Hani zaten bu sebzeler, sular yani o kadar güzel değil. Kralın, krala verdiği yemeğin kıyasladığımızda. O zaman anlamadı. Ama aynı zamanda bu gençler yalnız değildiler. Diyor Tanrı saray görevlilerinin yöneticisi Daniel'e sevgiyle, sevecenlikle davranmasına sağladı. Hani Tanrı da var ortada. Bu gençler Tanrı için bir şeyler yapmaya çalışıyor ve Tanrı onları yüzüstü bırakmıyor. O hikayenin arkasında da Tanrı çalışmakta. Aynen Yusuf'un hikayesinde, aynen Rut'le Boaz'ın hikayesinde, yani biz geçen seneler bu hikayeler gördük de hani Tanrı her zaman çok önünde durmuyor da hikayenin arkasında duruyor ve böylece kendisini sevenlerin iyiliği için çalışmakta olduğunu görüyoruz. O zaman bizim için İsa Mesih, siz dünyanın ışıksınız. Dünyanın tuzu sizsiniz. Tadını veren sizsiniz dünyanın. Bizim için bu ne anlamına geliyor? Birkaç örnek söyleyeyim. Siz de herhalde kendinizi düşünebilirsiniz. Ama belki bu proje kazanmak için rüşvet vermeyeceğim. Başka herkes rüşvet verir de ben Tanrı'ya güveneceğim, belki diyebilirsin. Belki sınavda kopya çekmeyeceğim. Başka herkes yaparsa ben de Tanrı'ya itaat edeceğim, diyebilirsin. Başkalar beni kötülerse onlara karşı kötülük vermem, diyebiliriz. Bütün bu şeyler dünyanın akışına karşı giden şeyler. Ama Tanrı bizim arkamızda duruyorsa bizi bir şekilde kayırır bu şeylerden. Hani defalarca mesela benim için haksızlıkla suçlandım benim çalıştığım şirketinde. Ama her zaman onlara Tanrı'yı bırakmayı öğrendim. Kendi intikamı almaktansa. Yalan söylemeyeceğim belki diyebiliriz. Hani bazen bir proje kazanmak için, bir müşteri yatıştırmak için bir şeyler söylemek zorunda kaldım. Yani benim patron böyle istemişti benden. Ama ben ona dedim ki yani ne senin için ne de sana yalan söyleyeceğim dedim. Ve ondan sonra herkese karşı nasıl dürüst olduğumu, nasıl saygı olduğumu görüp de eninde sonunda garipsediği halde beni böyle kabul etti. Hani biraz tuhaf da tamam yani onu tanıyoruz gibisinden dedi. Şirket kasasında çalmayacağım. Başka herkes böyle yapıyor ama ben yapmayacağım. Dünya hep bu şeyler garipsiyor. Ama belki hani Hristiyan olduğu için böyle davrandığını biliyordu benim patronum. Ama aynı zamanda bazen bir tanıklık fırsatı verdi. Hani neden böyle yapıyorsun? Ha işte yani İsa Mesih'i sevdiğim için ve bu en iyisi olmadığına inandığım için böyle yapıyorum diyordum onlara. Hani böyle yaparak kendimizi kirletmemeye seçiyoruz. Tanrı itaat ediyoruz. Dünyanın şeylerinden çok sevdiğimiz, Tanrı'yı daha çok sevdiğimizi gösteriyoruz. Ve başkalara bir tanıklık veriyoruz, bir tanık oluyoruz. Tamam, hikaye devam edelim. Tanrı bu dört gence her konuda bilgi, beceri, bilgelik verdi. Daniel her çeşit görümü ve düşü yorumlayabiliyordu. Kralın belirlediği süre tamamlayınca saray görevlileri yöneticisi gençleri Nebükadnezar'a götürdü. Kral onlarla görüştü. İçlerinde Daniel, Hananya, Mişael, Azarya gibi yoktu. Bu yüzden kralın hizmetine onlar atandı. Kral bilgelik ve anlayışla ilgili konularında onlara sınadı ve dört genci ülkesindeki bütün sihirbazlardan, falcılardan 10 kat üstün buldu. Kral Koreş'in krallığının yani 70-80 sene birinci yılına dek Daniel sarayda kaldı diyor. Yani Rab onları destekledi. Rab bütün bu şeylerin ardından çalışmaktaydı kendi onuru için. Süleyman Özdeyişlerinde bir iki çok güzel ayet var. Rab korkusu bilgelik öğretir. Alçak gönüllülük de onurun ön koşuludur diye yazıyor. Başka bir yerde Rab korkusudur bilgeliğin temeli. Akıl kutsal olanı tanımakta. Yani Rab her zaman kendi yüceliği ve onurunu göstermek istiyor. Kendi itibarını göstermek istiyor. Ve biz ona göre davranmaya çalışırsak kesinlikle bizim yardımımıza gelecektir, koşacaktır. Aynı zamanda çalışkan olmamız da çok önemli olduğunu burada görüyoruz. Yani onlar sadece işte her şeyi Rabbe bırakıyorum, hiç sınav, hiç ödev yapmayacağım demediler. Onlar çalıştılar, 3 sene boyunca. O zaman bize de bir örnek oluyor. Hem okul hayatımızda hem de iş hayatımızda böyle oluyor. Tamam, hikaye burada, bu hafta için burada bitiyor. Ama bir, yani bunu tamamlamak için birkaç şeyler çıkarmak istiyorum. Birkaç nokta çıkarmak istiyorum. Çünkü her zaman eski antlaşma okuduğumuzda, hani İsa Mesih'in gelmeden önceki olan kısmı, İsa Mesih'in ışığında onu okumamız lazım. Çünkü eski antlaşmada yazılan her şey zaten İsa'ya doğru işaretliyor. O zaman ne zaman eski antlaşma okuduğumuzda işte bu İsa Mesih'i nasıl yansıttığını bir düşünmemiz gerekiyor. İsa zaten şöyle dedi, kutsal yazıları araştırıyorsunuz çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır diyor. Bana tanıklık eden bu yazılardır diwr Isa Mesi. Os yma'n bydd yn neudedig, bydd dwal o'r rhaid tanydan o'r zactyg. Daniel gibi, sŵrgwn deis, rwsal o'r rhaid, bydd oile dodwg aslynda. Isa Mesi ise, gynnwyl o'r rhaid tanydan o'r zactlashta, bwydwn i agel mecicin, bydd i cwrtar mecicin. Iawn i'n bydd tanydan hwzwrwn nhw, bilmiwrs, Isa Mesi ise, gynnwyl o'r rhaid o'r dan geldi. Isa Mesi da ein ysiecu le bw rwsal sŵrgwndwg iasi ordw. Bys i cwrtar mac i chyn. Bys i sefdi i chyn. Bwyle geldi. Os yma'n byrindio yr energi, mi eisiau bw Isa Mesi necad a harica. Iani, cwrtsau kitab yn basga her iar yn deis. Dei sŵrgwn ag ynddyr yn mis. Cysi o'n hacetu ler. Bys di dwael o'r rhaid hacetig. Iani, bys i'n dienemis bozwg bwyle. Ani bys tanrydan wzac calmalydig. Bys tanr yn hwzr nhw bil mi oes, a mae Isa Mesi o'n nhw bil di halde, fe bwrdd y necyd a choc adje cec ti i mis halde, bwrdd ei agel me a sech ti raza oldw, bys i sefdi i chyn, fe bys i cwrtar mac i stydi i chyn. Aina zamanda, bwrdd jyn se li cacynda, bychog seiler o'r reni oes, iawn i fw hadym olau faria. A'n i bas langyrt ta diwr, tanr er cec fe cadyn iar ato fe onan plana ond ar yn chodwg dor yr ac dyniau y doldwr mac ta. Bili o'r ym, bw cili sydde, bychog cysi ffartla ffartla zorlwg lar ceci olar bw conol lar da. Chodwg sahib i ol mac i steyn ler far, am o ol maian. Eflilig te sef gimwl maia chalysian lar var, am o bwla mi o'r. Cytw eflilig ten, gech mi siolan. Bydd i chi defa bos anmys o lan lawr far, a ni bwydynia, bosw coldwn nhw, bili o'r ys. Esgyn sel dwy gwylar y, iapas yna sahip o lan cysiler, defa'r borda. Dwysiwc iapan, cwrtar siap tyran, i ni bwydynia, mwcemer deil, bili o'r ys, anli o'r ys. A mae bwy hicau ydy, Daniel, had ymoldw halde, a ni insan lawr ona carsio bwyle bysiau, bwyle corcwns bysiau iap ty halde, a slynda, Cwtsa kitab ta, belki en i cysi, en i yrnec olyrach tan yn i o'r. Cynku bys dysynwyr sec, Musa hakynda, Dawud hakynda, Süleyman hakynda. Onlar yn caeddar, çok iyi şeyler, olumlu şeyler var, ama aynı zamanda bazı olumsuz şeyler var, bazen günah işlediler. Oysa Daniel için bu şeyler hiç kayıt olmuyor. Bu açıdan bakacak olursak, Cwrsa kitabta yaklaşık 2500 karakter var, farklı farklı kişi var. Sadece bir avuç dolu Daniel kadar iyi oluyorlar. Demek ki bizim cinsellik, yani bizim neler yaşadığımız çok önemli değil Tanrı için. Herkes onu memnun ettirebilir. Herkes onun beğenisini kazanabilir diye öğreniyoruz buradan. Yani... O zaman evlilik ve çocuk olma durumumuzdan üzülmeyelim. Rab'den güç isteyelim. Bizim durumumuz ne olursa olsun Rab'den güç isteyelim. Çünkü o bizi kayıracağından eminiz. Daha önemli şeyler var bu şeylerden. Eğer kendimizi Tanrı'ya adamak istersek onun için her şey yapabiliriz diye öğreniyoruz bu hikayeden. Aynı zamanda Daniel 70 sene boyunca sürgünde yaşadı. Karmaşığın içinde Tanrı'dan nefret eden kişilerin ortasında yaşıyordu. Ve zaten bunu görüyoruz önümüzdeki bölümler 3-4 defa. Hani onu idam cezasını veriliyor bu diğer kişilere ona karşı. Yani ona kıskandıkları için onu yok etmeye çalışıyorlar. Onun arkadaşlarına eziyet çektirmeye çalışıyorlar. Sanki bütün dünya, bütün saray onlara karşı Tanrı'ya sevdikleri için. Ama o koskodaman ve çok kötü Babil İmparatorluğu'nun sarayın içinde sadece 4 tane imanda olduğu halde Rab onları korudu, bereketledi. Onlara layık bir şekilde, onlarla beraber çalıştı. Onları bereketledi. Ve İsa Mesih de aynı şekilde. Aslında Daniel ve arkadaşlarından İsa Mesih Tanrı'ya çok daha sadık oldu. Hiçbir zaman itaatsizlik yapmadı. Ama defalarca denendiğine rağmen düşmedi İsa Mesih. Ama eninde sonunda öldürüldü. Ama Tanrı'yı sevdiği için ve Tanrı onu sevdiği için Tanrı onu ölümden bile diriltti. Yani Daniel hikayesinde onlar sadık kalmaya çalıştıkları için Rab onlar defalarca ölümden ve kötü kişilerden korudu. Rab tabii ki en büyük örnek olarak İsa Mesih de yaptı. O zaman bizim durumumuzdan korkmayalım. Belki Türkiye'de, dünyada bir azınlık içinde olduğumuzu hissedebiliriz. Ama Rab bizi koruyacaktır. Rab bizi bereketleyecektir. Onun için çalışırsak, onu itaat etmeye çalışacak olursak. Kutsal Ruh, Daniel ve arkadaşlarla beraber olmasaydı dayanamazlardı. Ama hamdolsun Kutsal Ruh bizimle oluyor. Eğer birisi İsa Mesih'e iman ederse Kutsal Ruh onun içinde yaşıyor ve bize güç veriyor. Gün be gün güç veriyor. O zaman zayıf baskı altında mı hissediyoruz? Kutsal Ruh'tan isteyelim, bir güç alalım. Aynı zamanda biliyoruz ki bizim sonumuz bu dünyada değil. Diyor Paulus Filipililer'de, bizim vatanımız göklerdedir. Hani İsa Mesih'e iman etmişsek oraya aitiz, buraya ait değiliz. Oradan kurtarıcı Rab İsa Mesih'i bekliyoruz diyor. O her şey kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer haline getirecektir diyor. O vaate dayanarak yaşayabiliriz. Aynı zamanda biz İstanbul'da yaşıyoruz. Dünya ve şeytan hep bizi yoldan saptırmaya çalışıyorlar. Hep bizim moralimizi bozdurmaya çalışıyorlar. Hep bize kötü laflar söylüyorlar. Hem Daniel ve arkadaşları hem de İsa Mesih bu tarz haksızlıklara uğradılar. Bize karşı tabii ki aynı şekilde davranacaklar. Ama Rab onları koruyor. Biz söyledik değil mi? Rab büyük, bizi sever, bizi koruyor her türlü kötülükten. Gerçekten biz bunu görüyoruz. Yani ben yaşadım, siz de yaşadığınızı biliyorum bu şeylerden. Ve aynı zamanda biz Rab'den bilgelik isteyelim. Onun bize verdiği işler en iyi şekilde, biz şimdi hangi durumda olsun olalım, ona göre yaşamak istiyoruz. En iyisini yapmak istiyoruz burada. Çünkü biz Tanrı'nın temsilcisiyiz. Onun elçisiyiz gibi. Daniel ve arkadaşlar böyle davrandılar ve ileride bunu daha da göreceğiz. İsa Mesih zaten 20 sene boyunca marangoz olarak çalıştı. Herhangi bir ruhsal açısı yoktu. Ancak 3 sene boyunca geziyordu, Tanrı egemenliği duyuruyordu. Yani böyle yarım yamalak bir masa yaptı mı hiç İsa Mesih? Böyle şikayet eden müşterisi var mıydı? Zannetmiyorum. Biz de aynı gayret ile çalışalım. Son olarak bu mezmurdan olan ayet okumak istiyorum. Bilgeliğin temeli Rab korkusudur. Onun kurallarını yerine getiren herkes sağduyu sahibi olur. Ona sonsuza dek övgü sunulur. Bu bizim hayatımız için geçerli olsun arkadaşlar.